Ayrım 31.
İskenderun'da doğup Anadolu'da büyümüşsünüz. Babanızın görevi sebebiyle mi dolaştınız? Göçüyoruz demek ki, ben memur çocuğuyum. Aldığınız eğitim nedir? Liseyi Ankara'da bitirince Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine gittim. Orada benim bir türlü veremediğim kas fiziği dersi vardı. Daha sonra Afrika'ya gittim. Orada yaşadım. Altın madenlerinde çalıştım. Hangi ülkede? Botswana'da. Haritada yerini zor bulacağımız bir yer. Bu gidişinde bir sebebi var mı? Macera diye gittim. Zaten ondan başka yerde kabul etmedi. Dersi veremedim diye mi gittiniz? Yok, ondan değil. Ticareti her zaman sevdim. Okuldayken Kıbrıs'tan pijama getirip sattım arkadaşlara. Ticaret içimde varmış demek ki. Bir yerlere gitme isteği var. Bir sürü ülkeye başvurdum. Malum, ülkelerin bize gösterdiği politika. Vize alamamak, çalışma izni alamamak gibi nedenleri var. Bunları aşabileceğim tek yer gibi geldi Botswana. Ben de gittim Afrika'ya. Botswana, Gaborone'da yaşadım. Güney Afrika sınırındaki bir altın madeninde çalıştım. Altının madenden çıkarılmasına, eritilip mühürlenmesine, dış piyasaya sürülmesine kadar her bölümde çalıştım. Yaş kaç o zamanlar? 23 yaşındaydım. İyi para kazandınız mı? Şimdi altının ismi büyüktür. Ticarette altın alım satıcısıyım demek de isim büyüktür. Külçe altındaki kar marjı bellidir. Botswana'yı bırakmanız nasıl oldu? İşi öğrenince kalkıp başka yerlere gitme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ondan sonra Avustralya'ya gittim. Zaten komşu yerler. Arada sadece bir okyanus var. Kısmet orasıymış. Avustralya'da başka bir macera oldu. Avustralya'ya gittim. Avustralya'ya gidince öğrenmem gereken bir şey vardı. Dil. Peki, Botswana'da yerli dilleri öğrendiniz mi? Mümkün değil. Öğrendiğiniz dilleri kullanmadığınız sürece kafada kalmıyor. Afrika dilini oradayken konuşabiliyorsunuz ama ondan sonra kalmıyor. Dilin gelişmesi lazım. İngilizce bilmeden mi gittiniz Botswana? Tabii ki. Siz uzun süre Avustralya'da kaldınız. Oraya varınca önce neyle uğraştınız? Kendi kafamda karar verdim. İngilizcem olmalıydı ve ana dili İngilizce olan bir ülkeye gitmem gerekiyordu. Kısmet orasıymış. Avustralya'da önce dil öğrendim. Sonra gene böyle madenlere gidiyorum, iş arıyorum. Bu dönemde oradaki Türk radyosunda çalıştım. Türk radyosunda çalışırken sosyal görevli olarak aynı zamanda görev yaptım. 1984'te falan. Sosyal görevli olarak Türk göçmenleriyle birlikte çalışıyorum. Onlara yardım ediyorum. Dilimin çok fazla gelişeceğini sanmıyordum. Ben de üniversiteye gittim. Basın ve yayını Japonca olarak okudum. Baktım ki Avustralya'da geçerli başka bir de Japonca. Ondan daha iyi imkanları olacağını, daha iyi iş bulacağımı umarak Japonca öğrendim. Melbourne'de Swinburne Hartburn Üniversitesi'nden mezun oldum. Orada 21 kredi ile mezun olunuyormuş. Normal şartlarda 4 yılda bu kredileri alıyorlarmış. Ben bu kredileri 2 yılda tamamladım. Okulu bitirince çalıştığım belediye bize bir fon verdi. Bu maddi destek verilince 4 kişi birleşip bir kitap yazdık. Göçmen kadınlarıyla ilgili bir kitaptı. Biri İtalyan, biri Yunanlı, biri Arap ve ben. Biz sosyal görevli olarak belediyede çalışıyorduk. Belediyenin bize verdiği proje göçmenlerle ilgili yazılar yazmaktı. Biz onu kitaba dönüştürdük. Bunun için de devletten destek aldık. Bu kitap 5 dilde yayınlandı. İtalyanca, Arapça, Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak. Bir girişimci olarak bir şey yapmadınız mı? Tabii, bu arada benim altın alım satımlarım var. Sürekli altın alıp satıyorum. Günde bir saatlik iş. Borsadan alıp satıyorum. Siz külçe altını devletten alıyorsunuz. Yaşadığınız ülkenin gözetimi altında iç piyasada satıyorsunuz. Benim bunun üzerine yaptığım işler bunlar. Bütün gününüz boş. Bir şeylerle uğraşmak istiyorsunuz. Avustralya'dan ayrılışınız nasıl oldu? Çünkü biz sizin Çin'de yaşadığınızı biliyoruz. Avustralya'da göreve Paul Keating hükümeti geldi. Vergilerde artırma yaptı. Çok büyük vergiler koydu. Zaten bizim karımız da tamamen azaldı. Keating hükümetinden sonra benim bir yere gitmem gerekti. Bunu işim istedi. Bu arada oradaki büyük moda stilistin stoklarının kontrolünü yaptım. Bu bir kadın modacıydı. Kadının o yıl satışları arttı. Stok ayarlamayı hiç düşünmemişler. Nerede ne kadar satılıyor ayarlayamamışlar. Bütçesi gelişti, satışları arttı. Beni Çin'e göndermeye başladı. Ben Şanghay'a gittim. Çünkü örgülerin yapıldığı yerdi orası. Çin'den onların alımlarını yapmaya başladım. Altın ne oluyor bu arada? O benim kendi işim devam ediyor. Ben olduğum sürece o benim ana mesleğim, demirbaş gibi. Diğerleri benim bir saatin dışında yaptığım işler. Herhalde bu da benim enerjik bir insan olmamdan kaynaklanıyordur. Günümün boş geçmesini istemem. Çin'e gidip geliyorum. Bir gün uçağımı kaçırdım. Hong Kong'la bağlantı yapmam gerekti. Hong Kong'da durunca gözlerime inanamadım. Beton yığını içinde minnacık bir şehir. Eski havaalanı şehrin içine inerdi. Uçaktan inerken şehri görebiliyordunuz. 4-5 saat vaktim vardı. Şehirde bir tur attım. İnsanlarla konuştum. Yıllık gelir düzeylerini öğrendim. Sokaktaki insanların giyinişleri, yaşayışları farklıydı. Ticaret yapmak istediğiniz yerlerdeki insanların bu davranışları önemlidir. İnsanların yaşam tarzları sizin yapacağınız ticaretle ilgilidir. Para harcamayı sevmeliler. En önemlisi budur. İnsanlar pırıl pırıl giyinmişler, asgari ücret yüksek, yıllık gelir düzeyi yüksek, hayat inanılmayacak derecede pahalı. Azıcık bir alışveriş yaptım da, verdiğim kararlara inanamadım. Ben buraya gelirim, yaşarım dedim. O zaman 6 milyon nüfuslu bir yer. Duran turist sayısı 1 milyon. Sağa sola telefon ediyorum, Türk konsolosluğu arıyorum. Türk konsolosluğunun olmadığını öğrendim. Avustralya konsolosluğunu aradım. Çift pasaport hakkından faydalanmıştım. Bir hafta sonra Hong Kong'a taşındım. İnanılmaz seri kararlar alıyorsunuz. Bu hayatımın her kademesinde böyle ama yanlışlarından sorumlusunuz. Onun için tek başına olmanın verdiği bir rahatlıktır bu. Çoluk çocukla böyle bir rahat davranamazsınız. Bu arada çocuğum annemlerin yanında. Arıyor, geliyoruz, gidiyoruz. Bu ilişkim sürekli Türkiye ile devam ediyor. İşte böyle. Bir hafta sonra Hong Kong'a taşındım. Altıncılarla konuştum. Ne yapıyorlar? Ben bir şey yapabilir miyim diye araştırıyorum. Altın için dükkan aradım. Biz şimdi mermer ticaretiyle uğraşırken görüyoruz. Altının yanında mı yürüyor? Ben aslında altın tüccarıyım. Altın alıp satarım. Ben külçe altını önce satarım, sonra alırım. Satın aldığımdan daha ucuzuna alırım. Aradaki küçük kârla geçinirim. Hong Kong'da altına vergi yok. Belki burada da yoktur, bilmiyorum. Bunun kâr marjı belli. Benim sattığım yerler kuyumcular, bilgisayarcılar, saatçiler. O tür insanlara satıyorum. Türkiye'den ciddi manada ihracat yapıyorsunuz. Mermeri Çin'e gönderiyorsunuz. Bu alanı nasıl keşfettiniz? Bir işe girdiğiniz zaman her şeyi zincirleme gider. Ticarette inatçı olmamak lazım, değişken olmak lazım, bağnaz olmamak lazım. Bugün bir iş yapıyorsunuz ama iş aşağı iniyor. İnatla bu işi devam ettirmemeniz lazım. Benim de işim böyleydi. Altın yaparken sürekli başka işler aradım. Türkiye'den bazı insanlar geldi. Onlara saat, kayış, çiçek, spor malzemeleri gönderdim. Bunlar benim her zamanki gibi yan işlerimdi. Daha sonra konsolosluk kuruldu. 1993 yılı. Oradayken ticaret müşavirimiz muhteşem Duru Bey telefon etti. Türkiye'den birisi geliyormuş, tercümanı rahatsızlanmış, tercümanlık yapmamızın mümkün olup olmadığını soruyor. Mermer fuarı için geliyormuş. O güne kadar ben mermerin özelliklerini bilmiyordum. Ben 4 gün fuara gittim. Fuar inanılmaz bir sanayi. Mermerciler, granitçiler, makineciler. Orada 4 gün çalıştıktan sonra kendisine yardım ettiğim kişi burada benim acentem ol dedi. Peki dedim. Bütün numuneleri bana bıraktı gitti. Kocaman ağır şeyler. Yerinden kaldırmanız mümkün değil. Tesadüfen başlamış oldum. Adapte olmanız nasıl oldu? Yine yan iş olarak dursun mu dediniz? Benim tek amacım şuydu. Beni oyalayacak bir işim olmalı. Bir gün 6. arkadaşlarla konuşuyoruz. Ben mermer satmaya başladım dedim. Birbirine en zıt meslekler gibi. Aslında değilmiş. İkisi de doğal madde. Birincisi bu. Benim birlikte çalıştığım insanlar zaten müteahhitlermiş, yatırımcı insanlarmış. Ben de mermer var deyince, bizde inşaat var, mutfağını ver, döşemesini ver deyince iş başlamış oldu. Yani siz mermerin acenteliğini aldığınızda o işin potansiyelini bilmiyordunuz. Kesinlikle bilmiyordum. Potansiyelini değil, mermerin kendisini de bilmiyordum. İşe başladıktan ne kadar zaman sonra mermer ocağını gördünüz? 6 ay sonra kendi şirketimi kurdum. Hiçbir ocakta görmemiştim. Hiçbir şey bilmiyordum. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ticaret öncelikle çok çalışmak, bir şeyi sürekli araştırmak, en üstünde de şanslı olmak. Kısmet işi. Sanıyorum ben şanslıyım. Doğru bir yerde, doğru bir zamanda, doğru bir malla bulundum. Ben mermeri biliyorum. Ben ticareti biliyorum diye hiç kimseye söyleyemem. Zaten biz Türkiye olarak da ticareti bilmiyoruz. Şu anda yaptığınız işin boyutları nedir? Önce işe girişimi anlatayım. Ben komisyon usulü çalışırken bir sürü komisyonum birikmiş. Gönder diyorum, göndermiyor. Ben altın tüccarıyım. Ben önce komisyonumu alırım, sonra altını gönderirim. Ama mermerde alamadım. O alacağımı hala da alabilmiş değilim. Baktım ki olacak gibi değil, kendi firmamı kurdum. Kötü komşu insanı mal sahibi eder gibi. Şirketi kurdum, o kişiden mal almaya başladım. Mal ithal etmeye başladım. Ben mermeri Çin'e soktum. Daha önce sadece Hong Kong'a giriyordu. Ben 35 kiloluk numunelerle doğru Çin'e girdim. Çin'deki ihalelere girmeye başladım. O dönemde %100 mermerin alıcısı bendim. Burada önemli olan şuydu. Türkiye'nin nerede olduğunu öğrendiler. Türkiye'de kadınların da erkekler gibi çıkıp ticaret yapabileceklerini öğrendiler. Üçüncüsü, Türk taşları Çin'de ilk defa ihalelere girdi. Dördüncüsü ve önemlisi, Türkiye'deki mermerciler Çin'de bir pazar olduğunu öğrendiler. Beşincisi, Türkiye'nin nerede olduğunu öğrenmenin dışında Türkiye'ye gelmeye başladılar. Ama önemli değil. Benim rakibim Türkler değil. Ben projeciyim, ihaleciyim. Benim rakibim İtalya, Hindistan, Fransa ve bütün dünya. Hızlı davran, ısrarcı ol. İş hayatının ruhu hızlı olmaktır. Chesterfield. Petlas, Petlas olmadan önce. Mermerler grubu ilginç bir aile. Kamuoyunda pek görülmemelerinden midir bilinmez. Geçmişleri, yaptıkları, projeleri temsilcisi olduğu Mazda ile sınırlı kalmış. Geçmiş dönemde bankanın satılması gündemde bile değilken Türk Bank'a talip olduklarını kaç kişi bilir? Kara söyleyebiliriz de oranın en büyük hissedarı olarak mermerleri bilmeyiz. Pek çok ilke imza atmış bir aile aslında. Petlas'ta olduğu gibi. Mermerler Kırşehirli bir aile. 1930'lara dayanan otomobille ilgileri zamanla onları Mercedes'i en çok satan şirket konumuna bile getirdi. 1975 yılında Volvo ile kamyon üretimi için anlaştılar. Teşvik belgesi bile alındı. Anlaşma imzalandı ama ne hikmetse Volvo vazgeçti. Yine BMC'nin ilk ortakları arasında da yer aldılar. Aile Amerikan lastik devi Fres Tone ile Kırşehir'e bir fabrika için anlaşıyorlar. Hatta şimdiki Petlas'ın yakınında bir arazi bile yer olarak belirleniyor. Aynı yerde şimdi matkap ucu fabrikası Oralsan var. Zaten Oralsan'ın da kuruluş amacı lastikti. Açılımı da bunun ifadesi. Orta Anadolu lastik sanayi. 17 Temmuz 1974'te Fres Tone ile anlaşma imzalanıyor ama ne yazık ki 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile anlaşma hükmünü yitiriyor. Çünkü harekattan sonra Amerika Türkiye'ye ambargo uygulamaya başlıyor. Bugünkü kapasitesinin üzerinde yapılacak tesisler akim kalınca daha sonra tekrar arayışa yöneliyorlar. Her şeyin kara borsaya düştüğü 80 öncesi aile yurt dışından lastik getirmeye karar veriyor. Çekoslovak Barum firması ile anlaşıyorlar. Barum daha sonra Petlas'ın lisansörü oluyor. Oralsan geciktiği için mermerler ailesi bu sefer Petkim ve Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ile ortak yeni bir yapı oluşturuyor. Petlas'ın ilk temeli böyle atılıyor. Bu sefer kendi hisseleri %25 oluyor. Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın ortak olmasının nedeni Kıbrıs Barış Harekatı'nda uçak lastiğine duydukları zorunlu ihtiyaç. Ancak bu projede gecikiyor. İş burada kalmıyor. Petlas'ın özelleştirmesi gündeme gelince grup bu sefer Japon Yokohama'yı davet ediyor. Ardından şu anda Lassa ile ortak olan Bridgestone'la görüşüyor. Her iki şirkette eski teknoloji ile uzun sürede yapılan Petlas'ı pek göze görünür bulmuyorlar. Petlas da o şartlarla bugünlere dek geliyor. Altının parıltılı dünyası. Kadınların en sevdiği madenin altın olduğundan kimsenin şüphesi yoktur. Altının parıltılı dünyasından aktaracağım bu portrede elde altın da olsa emek ve gayretle karşılıklı faydalanmanın mümkün olabileceğini görüyoruz. Vitrinlerden, ekrandan gördüğümüz Atasay ve Asgold kuyumculuğun kurucusu ve başındaki ismi Atasay Kamer, Türk kuyumculuğunun geçirdiği merhaleleri de anlatan renkli bir isim. Paranın gücüyle bir yerlere gelebilirsiniz ama kalıcı olmanız için sebat, gayret ve hayata asılmak gerek. Hayata asılmanın nasıl olduğunu da Atasay Kamer'den örnekleriyle görüyoruz. Bir yaşında bir kolunu kaybediyor. Babasının varlığına güvenip Çivril'de dükkandan gelen hasılatı toplamakla yetinmiyor. Sarraflık mesleğine yeni yöntemler getiriyor. Tek kolla el çantasına doldurduğu altınları bütün Anadolu'da satmaya çalışıyor. Haftalarca yarı uykulu dolaştığı Anadolu'da kabına sığmaz hale geliyor. 1967'de Denizli'ye sığmayan bu ruh 1982'de Türkiye'ye sığmaz oluyor. Herkesin tek kuyumcu dükkanıyla yetindiği bir dönemde o altında marka olmaya çalışıyor. Oluyor da. Türk altınına Orta Doğu'da ve Amerika'da değer biçilmesine, Türk altın işletmeciliğinin değer kazanmasına sebep oluyor. 1000 kişiyi aşkın üretim tesisiyle Türkiye'de altın kralı olan Atasay Kamer şimdi de gözünü Amerika'ya dikmiş durumda. 10 tonu aşan altın ihracıyla dünyada sayılı üreticiler arasında yer alıyor. 4 defa kovulursan. Pazarlamada yaşadığımız bir olayı anlatmak istiyorum. Anadolu'yu dolaşıyorum. Opel Station arabam var. Arabamın arkasını otel olarak kullanıyorum. Opel arabanın arkasında 2 sene yattım. Buradan çıkıyorum, Amasya'ya gidiyorum. Giderken bütün il ve ilçelere de uğruyorum. Amasya'da bir esnafa uğradım. Ben çantacıdan mal almam dedi. Yıl 1968. Adama peki diyor, ikinci defa tekrar uğruyorum. Adam beni kovuyor. 3., 4. de yine kovuluyorum. 4 defa kovulduğum dükkana gene gittim. Baktım vitrinde altınlar var. Fiyatlarını sordum. Baktım birkaç tane 5'i 1'lik var. Şan olsun diye değil, işime geldiği için aldım. Sarrafi işi vardı. Onları da aldım. Fiyatını sordum, parasını verdim. Aldıktan sonra dedim, sen de benim çantama bakmaz mısın? Dedi ki, beni mağlup ettin. 5. defada adama mal sattım. Ondan sonra çok iyi aile dostu olduk. Ticarette yılmamak gerek. Bunu anlatan Atasay Kamer, ona altının tek kollu kralı da diyorlar. Asgold, Atasay markalarıyla yurt içi ve yurt dışında tanınan bir Türk markası, dünyanın ilk 10 kuyumculuk şirketi arasında yer alıyor. İşte uğraştığı alan gibi parıltılı değil ama aydınlatıcı bir vakanın kahramanı. Atasay adının bir hikayesi var mı? Annem bana hamileyken ağabeyim Osman'la birlikte tren yolculuğunda Atasay adında bir çocuk görmüşler. İsmini çok beğenmişler. O zaman doğacak çocuk erkek olursa Atasay ismini koyalım demişler. Ağabeyim o zaman 11 yaşında. Aile mesleğiniz neydi? Baba mesleğim sarraflık. Osmanlı devrinde basılan ve para olarak kullanılan altınları alıp satıyordu. Eskiden 1 sarı lira verip 100 banknot alıyorlarmış. Kağıt parayla altın parayı değiştiriyorlarmış. Ayrıca manifatura işi de vardı. Manifatura değil de sarrafiye. Bunun bir sebebi var mıydı? Sebebi var. Benim bir kolum yok. Doğuştan mı? Hayır değil. 1 yaşındayken emekleyerek trenin altına girmişim. Kazada kolumu kaybetmişim. Manifatura mağazasında metreyle ölçme işi bana zor gelirdi. Bu işin tüccarlığını yapmaya kalkarken babanız gibi dükkanda oturmadınız. Bu konudaki hareket noktanız neydi? Memleketimiz Çivril'de ticaret o kadar yüksek değil. Bir kaza olması dolayısıyla ticari aşkı, ticari doyumu kazada bulmak mümkün değildi. Gençsiniz, dinamiksiniz, kazanma hırsınız var, çalışıyorsunuz fakat bunu verecek düzeyde değil. Ondan sonra bir deneme yaptım Türkiye'de. Kaç yaşındaydınız? O zaman 18 yaşındaydım. 16 yaşında evlendim, 17 yaşında baba oldum. Altının tek kollu kralı. Sarraflıktan Anadolu'da pazarlamaya nasıl geçtiniz? Ondan sonra deneme turu yaptım Anadolu'da. Denizli'de tutulan altınlar var. Anadolu'nun başka yerlerinde satılan altınlar var. Mesela Ankara altını satılırdı. Eskiden Ankara'da basılmış altınlara bu ad verilirdi. Kadınlar fes giyer, önüne küçük altınlardan takarlardı. Denizli'de çok tutulurdu.